Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın lütfen. Yayını paylaşın ki diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olduğumuzu bilsinler. Hep beraber oturup konuşalım. Boğazına kadar pisliğin içinde olmayı konuşacağız bugün. Boğazına kadar pisliğin içine batmış olmasına rağmen sağa sola hala ayar vermeye çalışan tek dişi bile kalmamış canavarlardan bahsedeceğiz. Bunların medya içindeki o çöreklenmiş hallerinden konuşacağız. 6 yıldır burada anlattıklarımızın pek çoğunun ete kemiğe bürünmesini, bazılarının ısrarla anlamamasına rağmen bugün artık elleriyle dokunabilecek hale geldikleri için anlamak dışında bir çare bulamamasını konuşacağız mesela. Dün gece pek çoğunuz uyurken boğazına kadar bir ülkenin nasıl pisliğin içinde debelendiğini konuşacağız ve bunların hiçbirini yaparken eğip bükmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi ne olduysa, ne bittiyse, ne yaşadıysak onu konuşacağız. 3 Kasım 1996 tarihinde Balıkesir'in, Susurluk ilçesinin kimine göre neydi adı, ne deniyordu oraya? Bir benzin istasyonunun olduğu bir yer. İsmini unuttum. Neyse. Sonradan kaza kayıtlarında uçak yolu mevkii olarak gösterildi. Orada bir trafik kazası oldu. Bir Mercedes, manda kaza, eşek gibi bir siyah Mercedes, 06AC600 plakalı, AC önemliydi çünkü. O araba bir kamyonu arkadan çarptı. Ve kamyonu arkadan çarptıktan sonra bütün ülke bir anda pisliğe boğuldu. Kamyonun bagajında o kadar ağır bir pislik vardı ki ülke uzun süredir kokusunu aldığı şeyi bir anda üstüne saçılmış şekilde buldu bu kaza yaşandıktan sonra. Halbuki öncesinde zaten o aracın içindeki 4 kişi beraberdi. O insanlar arasındaki ilişkiyi herkes biliyordu. Hiç kimse konuşmuyordu. Medya yazmaya başlamıştı bunu. Bakın o günden bugüne, birazdan anlatacağım size, mesela 2 gün sonra çıkan gazetelerle bugün boğazına kadar pisliğe batmış bir ülkede gazetecinin anasına avradına sövülmesine rağmen, çok önem verdiğini söylediği dinine sövülmesine rağmen kalem oynatamamasının ödlekliğini konuşacağız zaten. Bu kaza olduktan sonra saat 19.15 sıralarında kaza gerçekleşti. Hasan Gökçe yönetiminde 20RC721 plakalı bir kamyon bunu arkadan çarptı ve kazada özel otomobilde bulunan 4 kişiden 3 öldü, biri ağır yaralı olarak kurtuldu. İnsanlar üzerinde kimlik incelemesi yapıldığı anda Türkiye o hani tırstığı, yok canım falan dediği, herkesin bildiği sırlardan biriyle karşılaşmak zorunda kaldı. Çünkü kazada ölen kişilerden birinin İstanbul Eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Hüseyin Koca'da, üzerinden Mehmet Özbay adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin katliam sanığı Abdullah Çatlı, sevgilisi Gonca Uz, yanındaki hanımefendinin bir mankendi kendisi, yaralanan kişinin de Doğru Yol Partisi'nin Şanlıurfa milletvekili Sedat Edip Bucak olduğu anlaşıldı. Bir anda Türkiye pisliğe battı. Daha doğrusu bu pisliğin içindeydi zaten, bazıları kafalarını dik tutmaya çalışıyorlardı. Pislik yok, hiçbir şey yok, her şey yolunda, son derece iyi gidiyor, bu ülke için kurşun atan da yiyen de şereflidir diye gezen insanlar vardı. Mesela onların kıçından ayrılmayan gazeteciler vardı. Bugün bazılarınız çok dürüst dede ya, ben peşinde ya, bayılıyorum bu adama diye kıçında gezdiği insanlar vardı. Mesela onlar da biliniyordu ama kimse bir şey bilmiyormuş gibi davranıyordu. Ülkenin dört bir yanında çatır çatır insan öldürülüyordu. Özellikle Kürt insanlar, Kürt kanaat önderleri gündüz gözüne, evlerinin önünde, iş yerlerinin önünde enselerine birer kurşun sıkılarak öldürülüyordu. Sağda solda büyük şehirlerin çöplüklerinde, civar arazilerde ölü insanlar bulunmaya başlandı. Kütür kütür. Devlet kendi eliyle, devleti yönetenler kendi eliyle insanların bazılarını kaybetmeye başladı. Beyaz torosların vızır vızır ortada geçtiği dönem. Kürt iş adamları mesela çok büyük paralar dağıtmak zorunda kaldılar. Yaşamları karşılığında, kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının, sevdiklerinin yaşamları karşılığında çok büyük paralar dağıtmak zorunda kaldılar. Ancak burada işin en büyük sıkıntısını çeken o kamyonun şoförü oldu. Kamyonu kullanan Hüseyin Hasan Gökçe kazada 8'de 6 oranında suçlu bulundu. Kendisine çıkıştaki hatası gösterilerek 8'de 6 ceza kesildi. Susurluk Asliye Ceza Mahkemesi 26 Mayıs 1997'de. Aklınızda kalsın lütfen. Susurluk Asliye Ceza Mahkemesi 3 yıl hapis, 945 bin lira ağır cezası parası. Ağır para cezası verdi. 945 bin lira. Ama bir de Hüseyin Kocadağ'ın eşi Kıymet Kocadağ 100 milyon lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Uzun süre işsizlik çekti Hasan Gökçe. Çok uzun süre. Çalışmadı, çalıştırılmadı, bir şeyler yapılamadı falan filan. Fakat 1 Temmuz 1998'de bir kazaya daha karıştı. Ve o kazaya karıştıktan sonra bu sefer denildi ki bunda senin suçun yok. Beraat edebilirsin. Ve biz o gün 1996 yılının 3 Kasım günü, yani bundan 25 sene önce Türkiye'nin boğazına kadar pisliğe battığını yaşanan bir kazayla birlikte öğrendik. Medya bunun tam göbeğinde yer alıyordu. Çünkü tesadüfe bakın ki orada aracın içinden çıkan bir emniyet müdürü, bir mafya babası, onun sevgilisi ve bir siyasetçi hep üçgen olarak adlandırılıyor ama dördüncü gariban Gonca Us'un adı çok anılmıyor maalesef. Gencecik bir kız, biliyor musunuz bahsettiğiniz? 1969 doğumlu gencecik bir kız. 1996'da ölmüş. Sadece bu kadar. Yaşamının tamamı bu. Hiç adı anılmaz. Yaşadığı, yaptığı, nerede olduğu, bir dönem nasıl bir hayat yaşadığı hiç düşünülmez. Ama o diğer üçgen var ya, o pislik bizi bugünlere kadar getirdi. Çünkü o günden bugüne devreden isimler değişmedi. Onların yaşattıkları, yarattıkları ülke değişmedi. Aynı şeyi konuşmaya başladı insanlar. Siyaset, mafya ve emniyet üçgeni içinde ülkenin nasıl pisliğe boğulduğunu. Arkasından iki gün içinde gazetelerde aklınıza hayalinize gelmeyecek ayrıntılar yayınlanmaya başladı. Bu insanların geçmişteki fotoğrafları, 24 saat içinde fotoğraflar patladı. Daha bir gün önce katıldıkları sünnet düğününün içinde beraber oynarlarken fotoğraf çıktı mesela. İnsanlar çok şaşırdı. Aa, gerçekten böyle bir şey mi var diye. Oysa bu insanlar birlikte görüntü vermekten çekinmiyorlardı. Bugün Bodrum Marina'da verilen görüntüden farklı değildi görüntü. Çünkü o zaman da anlatılmaya çalışılan şey aynıydı. Ben güçlüyüm, sen güçsüzsün. İstediğim kadar ezerim seni. Çünkü bu ülkenin siyaseti beni koruyor, beni kolluyor. Ahmet Şık'ın söylediği mafya devleti işte bu. Beni koruyor, beni kolluyor, benim arkamda. Sen hiçbir şey yapamazsın bana. 1996'da 25 sene önce bu kaza yaşandığında Türkiye'de medya çatır çatır bunları yazmaya başladı. Arkasından onlarca, belki yüzlerce kitap yazıldı. Kazanın ayrıntılarında isimleri yer alan insanların hepsi hayatımıza bir şekilde monte edildi. Biz Abdullah Çatlı'nın yaptıklarını, mesela insanlar yıllar sonra Çatlı'nın yaptıklarını, bahçeli evlerde öğrencilerin boğazlarının telle sıkılarak öldürülmesini bir kez daha dinlemek zorunda kaldı. Aydın cinayetlerinin birbiri ardına vurulan, evlerinin önünde bombalı paketlerle öldürülen insanların hepsinin isimleri bir kez daha gündeme geldi. Türkiye dedi ki biz bunlardan kurtulacağız. Biz temiz eller operasyonuna başlıyoruz. El bu kadar temizlendi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ayrıntıların içinde ne mafya yerini kaybetti, ne o gün gazeteci olarak anılan alçaklar yerini kaybetti, ne de siyasetçi değişti. O günden bugüne değişen tek şey tarih. Şu takvimde gördüğünüz tarih. Üzerinden 25 tane 365 gün geçti. Sadece bu kadar. 25 tane 365 gün. Ve dün gece Türkiye boğazına kadar pisliğin içinde debelendiğini, aynı olayı bir kez daha yaşadığını, bu kez ortada bir kamyon olmadığını, Hasan Gökçe'nin üçüncü kez kazaya karışmadığını ama buna rağmen bir Mercedes'in, görünmeyen bir Mercedes'in, üstelik yine aynı şekilde siyasetçinin, mafyanın, gazetecinin aynı yerde olduğu, aralarında bir eski, hani birinin sevgilisi eksik, emin olun çok zor değildir onu da bulmak zaten. Mutlaka çıkacaktır, bir kadın karışacaktır burada bu işe. İllaki karıştırılacaktır. Ama aynı kazayı bir daha yaşadık biz. Bu kez çok daha ilginç bir düzlem içinde. Ülke o kadar çok pisliğe batmıştı ki, ülkenin mafyası bile çıkıp adalet peşindeyim diye bağırıyordu. Düşünün, bir yerde bir insan, şu anlattığım çok güçlü insanlardan bir tanesi, geçmişten bugüne onun babasıyla yıllardır dostuz falan diyebilecek şekilde İçişleri Bakanı hakkında konuşabilen bir adam, bu ülkede sen benim biletimdin diyebilen bir adam İçişleri Bakanı'na ve daha iki gün önce bunlar yaşanmışken elinde bir elektronik pipo, pro, sigara, nargile, ne bok olduğu belli olmayan bir pislik, boğazına kadar pisliğin içine batmış bir adam, dumanını telefonun kamerasına püskürte püskürte sen haklısın canım dedi. Hepimizin gözünün önünde. Oysa aynı tip bundan birkaç saat önce Türkiye'nin yine çok çok muteber gazetecilerinden bir tanesinin YouTube kanalına çıkıp, kendileri pek severler birbirlerini övmeyi, onun kanalına çıkıp eğer ben bu ülkenin İçişleri Bakanı'yla bir mafya babası arasında ulaklık yaptıysam şerefsizim, haysiyetsizim demişti. Söylediklerinin hepsi gerçekleşti. Zaten biliyorduk bunu. Ama bakın, burada atlanan bir ayrıntı var. Bu bahsedilen insanların gazeteci olarak anılmasının gerekçesi o aracın içindeki siyasetçi. Hiçbir şey değişmedi. Bugün siyah bir Mercedes yok ama aynı siyasetçi profili var. Bu insanları gazeteci olarak bu topluma sokuşturanlar bu insanlar işte. Düşünsenize, defalarca burada anlattım. Bırakın orada yazı yazmayı, gidip Hürriyet gazetesini bayiden satın almaya utanacak. Bundan korkacak tipler bugün o gazetenin göbeğinde yazı yazıyor. Nasıl oldu bunlar? 6 yıldır burada bas bas bağırarak anlatıyorum işte size. 6 yıldır. Bu insanlar paraşütle nasıl indirildi? Abdülkadir Selvi kendisine günlerdir bu kadar sövülmüşken, çok önemli olduğunu söylediği dini hassasiyetlere düşkün Selvi diye bağırılmışken neden ağzını açmaz? Niye yazamaz ya tek satır? Niye yazamaz? Bak, onun hakkını bile korumak benim gibi tek tabanca bir adama düşüyor. Neden? Sen gazeteci değilsin kardeşim artık. Sen bunları bırakmış durumdasın. İktidar adına iktidar bülteni yazıyorsun sadece. Çünkü bunu yazdığın için iktidardan ses nefes gelmeden hiçbir adım atamıyorsun. Bak, daha bir gün önce burada dün sabah yaptığımız yayında şu cümleyi kurdum ben. Bu ülkenin İçişleri Bakanı beni araştırın diye bir savcılığa dilekçe veremez. Çünkü o savcı onu araştıramaz. O da çok iyi biliyor onu. Çok mu istiyorsunuz? İstifa edin. Ya da mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmasına izin verin. Hep beraber görelim. Bu yayını izleyen ülkücüler. Ya sözüm, gözünüzün içine bakarak size söylüyorum. Ya gözünüzün içine bakarak. Şu kadar utanmanız varsa, şu kadar bu ülkeyi seviyorsanız, dediğiniz gibi. Geçtim öyle ağacına sarılarak sevmekten falan, hikaye onları. Irmağının akışını ölmek falan, geçin bunları. Şu kadar seviyorsanız bu ülkeyi. Ya dün bu ülkede yaşanan şey içinize sindi mi? Kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan satan bir dolandırıcının bu ülkede soruşturulmasına izin verilmedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Sizin partinizin ve iktidar partisinin oylarıyla. Nasıl oluyor bu? Sizin içinize siniyor mu ya? Gerçekten böyle misiniz siz? Bunu mu düşünüyorsunuz? E peki, dezenfektan soruşturması bile yapılamayan bir ülkede diyelim ki Süleyman Soylu hakkında bir komisyon kurulmasına karar verildi. Ne yapılacak? Ha? Nasıl çıkacak o komisyon? Gerçekten içiniz rahat mı? Çocuklarınızın gözünün içine bakabiliyor musunuz? Bu ülkede bir organize suç örgütünün lideri kızım için dünyayı yakarım diyerek kızı için adalet arıyor. Bak, kızı için adalet arayan bir mafya babasından bahsediyorum. Bu işin tarafı olan, bakanla aralarında ulak olduğunu kendi itiraf eden, sonra kendi yalanlayan, sonra bir de gece açıklama yapıp ondan sonra geri alan alçak kardeşini satıyor ya. Ben değildim, o kardeşim gitti diyor. Gerçekten böyle bir pisliğin içinde olmak içinize siniyor mu sizin? Eğer siniyorsa sorun yok. Hakikaten sorun yok. Ama anlatmayın biz bu ülkeyi seviyoruz falan filan diye. Çünkü bu yalanın inanılabilecek bir hali kalmadı artık. Ülke boğazına kadar pisliğin içine battı. Ve o pisliğin içinde mafyanın, siyasetin, medyanın olduğu yapış yapış bir düzlemin içinde siz de bulunuyorsunuz şu anda. Ve bugün ikinci yayında göstereceğim size. İnsanlar şuralarından tutmaya çalışıyorlar hala. Meral Akşener nasıl Netanyahu'ya benzetir Tayyip Erdoğan'ı? Ya kardeşim, meclis içinde madem bu kadar alınıyordunuz buna, bu kadınla ilgili, hani diyorsunuz ya, bir kadınla ilgili asla kavgada yer bulunamaz. Ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu videoları yayınlayan insan bile söylüyor. Kadınlar karıştırılmaz bu kavgaya. Ya kucaktan kucağa dolaşıyor denildi bu hanımefendi için. Ağzınızı açtınız mı? Torun torba sahibi bir kadınla ilgili kuruldu bu cümle. Ağzınızı açtınız mı ya? Dün gece bu ülkenin İçişleri Bakanı'nı savunabilmek için sosyal medyada troll hesaplar çalıştırıldı. Ama öyle büyük bir rezalet ki bu. Öyle büyük bir rezalet ki. Gerçekten adı anılmayacak bir rezalet. O algoritmanın işleyebilmesi için araya saçma sapan tuhaf cümleler sokuşturuldu. Çünkü başka türlü savunulacak hali kalmadı. 1996'nın 3 Kasım'ından bugüne kadar bu pisliğin kokusunu bir şekilde örtenler varlığından hala haberdar olduğumuzu görmezden geldiler. Mesela kendini gazeteci diye sokuşturan bir grup tip Yaptıkları işlerle, televizyon programlarıyla, onlarla televizyon programına çıkmayı kabul edip onların kamuoyu nezdinde yumuşak görülmesine neden olacak başka alçaklarla birlikte. Bu cümleyi bilerek kuruyorum. Başka alçaklarla, onlara abi diye hitap eden başka alçaklarla birlikte bizim bir şeyleri görmediğimizi zannetmeye başladılar. Çünkü o kadar parlattılar ki ortamı. Her şey yolunda. Acayip gazeteciler var. Uçak biletini almayı bilmeyen tipler bu ülkede Cumhurbaşkanı uçağından çıkmamaya başladı. Çıta bu kadar düşürüldü. Çıta nerede sorusunun cevabı yerde, ayağının altında. Ayağının altında çıta, üstünden geçmen hiç zor değil. Yok çünkü öyle bir seviye artık. Ve bu düzlem içinde biz gazetecilik arıyoruz. Nasıl? Vallahi bakın işte milyonlarca abonesi olan YouTuber'lar var. Gazeteci. Gülerek kahkahalar eşliğinde seni aşağılıyor. Mesela diyor ki bu ülkede yeni bir kabine revizyonu yapılacağından söz ediliyor. Kabinenin en başarılı iki bakanı, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı alınacakmış. Bari Süleyman Soylu'yu da alsanız. Bunu söyleyen ben değilim, Cüneyt Özdemir. Ben değilim bu cümleyi kuran. Ama bakın milyonlarca insan ağzının içine bakıyor. Dün gece sabaha kadar bu ülkede 3 kişi gözünü bile kırpmadı. Bak kalıbımı basarak söylüyorum. 3 kişi sabaha kadar gözünü bile kırpmadı. Bunlardan biri Hadi Uluşık. Hadi Özışık. Biri kardeşi Süleyman Özışık. Diğeri de Cüneyt Özdemir. Gözünü bile kırpmadı. Ne oldu biliyor musunuz? Bir organize suç örgütünün lideri. Seversin sevmezsin kardeşim. Bırak suç örgütüyle bağlantısı, anlattığını, sadece insanların gözünün içine bakıp kanlarıyla duş alacağız demesi yeterli benim için. Tamam mı? Burada hani insanlar söylüyor ya, mesela Fox TV bile kalıp bulmuş. Organize suç örgütü iddiasıyla yargılanan. Ya tebrik ederim ya, tebrik ederim. Hani yavşamanın bu kadarını görmemiştim ben. Tebrik ediyorum gerçekten. Şahane formül bulmuşsunuz. Bu insanın söylediği cümle hala duruyor. Ya bu insan bile kızım için dünyayı yakarım demişken bahsi geçen gazeteci kardeşini sattı, kardeşini. Ve o kadar rahat yalan söylüyor ki, o kadar rahat. Çıkıyor mesela Cüneyt Özdemir'in yanında, yaptıysam şerefsizim, haysiyetsizim, onursuzum falan diyor. Tamam. Bu çıktıktan sonra organize suç örgütünün lideri telefonunu arıyor. Diyor ki sen diyor abi nasıl yaparsın böyle bir şeydi? Şimdi diyor gevşek gevşek yayılarak böyle o ağzındaki çubuğun sopanın dumanını üfleyerek diyor ki ben sana artık hiçbir şey demiyorum, sen tamamsın ya. Ben öbür arkadaşla, bak İçişleri Bakanı ile ilgili arkadaş diye konuşuyor. Mehmet Ağar'la ilgili olarak o tip diye konuşuyor. Sabaha kadar 3,5 atmadıysa amiyane tabirle ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü nereye sıvadığını şaşırmış durumda şu anda. Bütün camilerin duvarlarına eşit operasyon yapmış durumda şu anda. Öbür taraftan kardeşi onu da sattı. Ben görüşmedim İçişleri Bakanı ile, Süleyman görüştü. Senin çocuklar orayı bir montajlasınlar diyor. Bak bu insanlar bu kadar alçak. Senin çocuklar burayı bir montajlasınlar, aman benim için sıkıntı olur diyor. Organize suç örgütünün lideri diyor ki tamam abi ben sana döneceğim, kapat. Kapat. Bu arada aynı tip yayınına katıldığı Cüneyt Özdemir'e diyor ki benim dostluğumun nasıl olduğunu Cüneyt Özdemir çok iyi bilir. O anki bakışına bir dikkat edin lütfen. Sadece o anki göz hareketine dikkat edin. Sabaha kadar 3 kişi 3,5 atarak gezdi evinin içinde. Niye biliyor musunuz? 3 Kasım 1996'da o kamyon, yani Hasan Gökçe yönetimindeki o kamyonu arkadan çarpan Mercedes'in yarattığı kazadan sonra Türkiye'de mafya babalarına, boğazına kadar pisliğe bulaşmış siyasetçilere abi çeken, abla çeken, onların kıçında gezen gazeteci görünümlü iş takipçileri neden korktuysa dün gece aynı korku yaşandı Türkiye'de. Aynı. 3 kişi sabaha kadar gözünü kırpmadı. Biri açıklama yazdı bunlardan. Süleyman Özışık'ın abisi Hadi Özışık bir açıklama yazdı. Açıklamayı geri çekti sonra biliyor musunuz? Bunlar öyle korkak adamlar ve artık muvazeneyi öyle kaybettiler ki haklılar aslında, çok da şaşırtıcı değil. Gerçekten, çünkü bunu yaşayan insanın ne yapacağını artık düşünme şansı kalmıyor bir yerden sonra. Kafa tamamen yanıyor muhtemelen. Nereye bağlayacağını bilmiyor. Sedat Peker'le görüşmesine ilişkin lütfen dikkatli dinleyin. Burada bu yayında söyledim size. O kadar rahat yalan söylüyorlar ki. O kadar rahat. Her an yeni bir yalan üfürülebilir. Çünkü sonu sizin benim gibi adaletle yüzleşmek değil. Allah da affetsin, millet de affetsin. Bu kadar. Geç. Kendisiyle birkaç görüşme yaparak Sedat Peker için söylüyor. Sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden tatsız durumu nihayete erdirmeye sağlamaya çalıştım diyor. Ne yaptın? Yani ülkede diyor hani bu kadar gündem sıkıntılı zaten. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Allah Allah. Biz eşeğiz, o görüntüyü biz izlemedik çünkü. Değil mi? O görüntüde sen söylemiyorsun insanlara. Vallahi senin sana hiçbir şey demiyorum ben artık. Öbür arkadaş anlamıyorum ben ya. Anlamıyorum. Bak yalan atıyor mesela. Orada yalan atıyor. Ya da doğru söylüyor. İkisi de kötü. Sedat Peker'e diyor ki videonun içinde. Peki diyor abi sen diyor bunu söylemedin mi? Niye yapıyorsun diye. Söylemez olur muyum diyor. Ne dedi diyor. Hiçbir şey demedi diyor. Sonra sıkışınca diyor ki görüşmeyi yapan ben değilim diyor. Kardeşim, kardeşini satıyor adam veya kardeşini. Burada hatırlıyor musunuz? Cemaatçilerle ayrım konusunda size kurmuştum bu cümleyi. Ya babasını satar bu insanlar. Fark etmez. Fark etmez kardeşim. Önemli olan hayatına devam edebilmesi. Bu kadar basit. Bu kadar. Ben var mıyım? Neden Fethullah Gülen cemaati 12 Eylül'den sonra bir anda askeri darbeci oldu? Neden ondan sonra bugüne gelene kadar tıkır tıkır yürüdü? Neden 2016'nın 15 Temmuz'undaki ayrıma kadar her şey güllük gülistanlık giderken her kisveye uydular? Demokrat siyasetin, sol siyasetin, sağ siyasetin her bokun içinde oldular. Nasıl oldu bu? Neden hem Hillary Clinton hem Barack Obama'yı desteklediler Amerikan seçimlerinde? İkisinin de kampanyasına çatır çatır para yatırdılar. İşte bak bundan. Çünkü bu insanlar için omurga sorunu yok. Yok. Her yere girebilir. Yeter ki varlığını sürdürsün. Kardeşim geç kardeşini. Ya kardeş dediğin nedir bu adamlar için? Geç. Bir tarafta kızım için dünyayı yakarım diyen bir adam var. Burada herif kardeşini satıyor. 35 saniyede. Ben değildim o görüştü diyor. Sonra bunu yazdıktan sonra diyor ki Sayın Süleyman Soylu'nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm Süleyman Soylu ve kamuoyundan özür diliyorum. Özür mü? Ya sen mafya ile ilişki kurmuş bir adamsın. Adalet karşısında hesap vereceksin. Kafalar karışmasın bir dakika. Bir dakika akıllar uçtu. Herkes başka bir şey düşünüyor. Sen adalet karşısında hesap vereceksin. Çünkü burada kurduğun ilişki basit bir ilişki değil senin. 3 Kasım 1996'daki kamyon kazasından bir farkı yok bunun. Sen kurduğun ilişkinin hesabını adalet karşısında vereceksin. O kadar basit değil. Bu ülkede İçişleri Bakanı olarak var olan kişi siz öyle soruşturmayla falan yırtamazsınız. Yani bugün işinizi çevirebilirsiniz gerçekten. İktidar sizin elinizde. Sizinle ilgili kimse bir şey yapmayabilir. Ruhsarla ilgili kimse bir şey yapmadığı gibi. Sizinle ilgili de yapmayabilir. Ama yarın bu devran değişecek. Demokrasi dediğiniz böyle bir şey. İktidarlar gelir, iktidarlar gider. Bu dosya kapanmayacak. Bu dosya açık. Çünkü herkes her şeyi gördü. Hiç kimsenin saklayacak bir şeyi yok. Hiç kimsenin bunun gizlenebilecek bir şeyi yok. Ortalığa çıkıp eğer ben Süleyman Soylu'dan Sedat Peker bu videoları durdursun gibi bir mesaj götürmüşsem buradan senin kanalından söylüyorum. Cüneyt Özdemir'e söylüyor. Benim dostluğumu iyi bilir dediği Cüneyt Özdemir'e söylüyor. Namussuzum, şerefsizim, haysiyetim alçağım. Onu biliyoruz. Onların hepsi görüldü zaten. Bir saat içinde şu söylediklerinizin nasıl yalan olduğunu gördük. Bu değil sorun. Bunun hesabını nerede vereceğiniz? Çünkü o gün hani Hasan Gökçe'den bahsettik ya 3 Kasım 1996'daki o trafik kazasında kamyonuna arkadan çarpılan kişi. Yaşadığı ikinci kazadan sonra beraat ettikten sonra o dönem birkaç yere röportaj verdi. O zaman insanlar konuşabiliyordu. Gerçekten gazeteci diye sağa sola yerleştirilmiş kadınlar, adamlar, paraşütle indirilen tipler bunun gibi pislik içinde değildi. Evet yine medyanın güçle sorunu vardı her zaman olduğu gibi ama bu kadar yapış yapış değildi. O zaman ne dedi biliyor musunuz Hasan Gökçe? O kazanın en büyük mağduru benim. Benim hayatım kaydı. Kimse beni çalıştırmadı. İnsanlar bana selam vermedi. Bir grup mafyanın içindeyim diye, bir grup derin devletin içindeyim diye korktu. Kimse benimle konuşmadı. Bugün ortada bir kamyon yok. Ortada bir Mercedes yok. Arasanız bulursunuz da onlarcasını, yüzlercesini bulursunuz. Ama yapış yapış bir ilişkiler ağı var mı? Var. Ahmet Şık'ın mafya tipi devlet yapılanması dediği yapılanma var mı? Var. Hiç kimsenin reddedebileceği bir şey değil bu. Ve sağda solda haber götürüp getiren posta güvercinleri, kullanışlı yavşaklar var mı? Var. Hepsi var. Hepsi var. Ve hepiniz şu anda şunu diyorsunuz. Ya kardeşim tamam var da. Var. Biz nasıl kurtulacağız bundan ya? Biz nasıl kurtulacağız? Nereden ne çıkartacağız da başımıza ne gelecek? Nasıl göreceğiz? Bazılarınızın kafasında şöyle de bir şey oluştu haklı olarak. Dediniz ki ya birader bunları yapıyorsun da bugün bizim çok önemli bir bayramımız. Çok önemli bir bayram. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Gençlik, hani o dünden beri bahsettiğimiz işsiz kalan, okuyamayan, buna rağmen devletin istatistiklerine ulan bunların bir grubu hala çok mutlu diye giren gençlik. İşte 1927 yılında, yani bugünden çok çok çok önce, 94 sene önce, Nutku anlatırken, Nutkun sunumunu yaparken sonunda bir gençliğe hitabe koyuyor Büyük Önder Atatürk. Ve orada diyor ki, ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk Cumhuriyeti'ni, Türk istiklalini kurtarmaktır. Vallahi çıkacak şey burada. Yani bu böyle bir goy goy cümlesi olarak kalmasın aklınızda. Gerçekten bu pisliğin içinden çıkışın tek anahtarı burası. Buradaki Türk tabirine takılmayın, ırki bir ifade değil o. Bu ülkenin bütün gençlerini kastediyor. Ve bütün gençler kavramının içine giren şey, bu ülkenin aydınlık geleceğine sahip çıkan, bu pisliği gören, sadece görmekle yetinmeyen, parmağıyla gösteren, Ahmet Arif'in söylediği gibi üzerine yürüyüp suratına tüküren herkesi kapsayan bir ifade bu. Hepimizin görevi. Yapılabilir mi? Çok daha zor bir durumda yapılmışken bugün yapılmasında hiçbir beis yok, hiçbir zorluk yok, emin olun yapılır. Yeter ki, hep söylüyorum ya, doğrunun yanında durmaktan korkmayalım. Birbirimizden korkmayalım, konuşmaktan korkmayalım. Çünkü eğer bunu yaparsak bu pisliklerin tamamı ifşa olacak. Tamamı, hepsini göreceğiz. Hepsinin ne yaptığını bileceğiz birbirimizden korkmadan konuştuğumuz sürece. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayramınız, bayramımız kutlu olsun. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız oraya beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da görüşürüz. Herkes kendisine iyi baksın. Hoşçakalın.